Ayrım 9. Akıllı Preler. Gülten Dayıoğlu. Sayfa 83. Hiçbir ülkenin ötekini kınayacak ya da suçlayacak yanı yoktu. Her ulus öksürük kasırgasına tutulmuştu. İnsanlar önceleri gelip geçici bir grip salgına tutulduklarını sanmışlardı. Fakat günde 20, 30, hatta 40 kez boğulurcasına öksürük nöbeti baş gösterince hemen salgının boğmacı olduğu saptanmıştı. Akıl almaz bir hızla yayıldığından önünü almayı başaramamışlardı. İlaç fabrikaları boğmaca aşısı, boğmaca ilaçları, boğmacalılar için serum üretmekten başka bir ilaç üretemez olmuştu. Boğmaca kasırgasına tutulanlar bir deri bir kemik kalmışlardı. Her ülkede devlet adamları, din adamları, bilim adamları, hatta yüksek düzeydeki askerler el birlik olmuş, yurttaşlarını boğmaca tufanın pençesinden kurtarmaya çabalıyorlardı. Oysa hastalığın yayılmasını bir türlü önleyemiyorlardı. Görevli pireler boğmaca mikroplarını sürekli olarak bir insandan ötekine aşılıyorlardı. İnsanlar bunu bilseler de hemen pire savaşına girişirlerdi kuşkusuz. Pire kurultayının toplandığı mağaraya ses alma aygıtı yerleştiren hayvan dilleri bilgini de boğmacadan yakasını kurtaramamıştı. Küçüklüğünde olağanüstü zekası nedeniyle evinde özel öğretim gördüğünden çocukların arasına katılmamıştı. Bu yüzden de çocuk hastalıklarının hemen çoğunu geçirmemişti. Pirelerin burnuna taktığı boğmaca mikrobu kuluçka süresi dolar dolmaz bilgini yere vurmuştu. Hayvan dilleri bilginin aklı hep yarasa dağındaki mağaraya yerleştirdiği ses alıcı aygıttaydı. Ama boğmaca ile birlikte başına gelen terslikler yüzünden bir türlü oraya gidemiyordu. İşin başında boğmaca mikrobunun etkisiyle vücudunda baş gösteren kırıklık, ağrı ve sızıları aldırmadan incelemelerini sürdürdü. Hastalıkla pek az karşılaştığı için bu belirtilerin anlamını yorumlayamıyordu. Bu tedirgin edici durumun bir iki gün içinde geçeceğini umarak doktora gitmeyi hep bir gün sonraya erteliyordu. O günlerde büyük bir tavuk çiftliğinde incelemeler yapıyordu. Amacı anaç tavuğun altında 21 gün kalarak gelişip olgunlaşan yumurtalardan çıkan civcivlerle elektrikli kuluçka makinelerinde çıkan civcivlerin ruhsal ve zihinsel yapılarında ayrılıklar olup olmadığını saptamaktı. Kuluçka makinesiyle anaç tavuğun altında dünyaya gözlerini açan civcivlerin seslerini alabilmek için kümeslerle kuluçka odaları arasında koşturup duruyordu. Bir gün kümeste çalıştığı sırada ansızın gırtlağında garip bir gıcık belirdi. Boğazına ince tavuk tüyleri ya da kümes tozları kaçmış olabileceğini düşünerek aldırmadı. Ses alma görevini sürdürdü. Fakat gıcık bir türlü geçmiyordu. Tersine çoğalarak öksürüğe dönüştü. Bu aşamada işini sürdüremez oldu. Çünkü boğazından fışkıran çatlak sesler hem tavuklarla civcivleri tedirgin ediyor hem de ses alma aygıtlarının sağlıklı çalışmasını engelliyordu. Araçları toplayıp kümesten ayrılmaya davrandı. Fakat yapamadı. Öyle bir öksürük bastırdı ki, ciğerleri ağzından fırlayacak, kulak zarları patlayacak, gözleri yuvalarından akıp gidecek gibi oldu. Bir an boğulmakta olduğunu sandı. Derin derin solumaya çabaladı. Fakat içine çekmeye çalıştığı hava gırtlağına gelince horoz ötüşünü andıran garip bir sese dönüştü. Bilgin, ciğerlerine hava doldurmak için bu durumu aldırmadan olanca gücüyle soluk almayı sürdürdü. Bunu yaparken de soylu bir horoz gibi ötüyor, ötüyordu. Hayvan dilleri bilgine canıyla uğraşmaktan olduğundan çevresinin kümesteki horozlarca sarıldığının farkında değildi. İki öksürük arasında bir an horozlardan biriyle göz göze geldi. Hayvanın kendisine düşmanca baktığını görünce ürküye kapılıp horozu kovalamak için elini savurttu ve yeniden boğmaca öksürüğünün amansız pençesine düştü. İşte ne olduysa o sırada oldu. 10 kadar besili horoz bir soğukta bilginin üstüne atladılar. Kızılderili mızrağını andıran sivri gagalarıyla kollarını, bacaklarını, sırtını, göğsünü, kafasını, yüzünü delik deşik ettiler. Tavuk bakıcıları kendisini kurtardıklarında yarı baygın durumdaydı. Günlerce hastanede yattı. Yara bereleriyle birlikte boğmacası da iyileştikten sonra yeniden işinin başına döndü. Kısa bir süre sonra böcek bilgini olan arkadaşını aradı. Yara sadağına gitmek üzere anlaştılar. Gergedan jet denilen son model bir hava gemisiyle yola çıktılar. 4 katlı uçakta 2000 yolcu vardı. İki bilgin önce bu görkemli kuşun içine gezdiler. Sonra yerlerine oturup Yarasa Dağı'ndaki pireler kurultanı ile ilgili düşler kurmaya başladılar. En çok da minicik yaratıklar olan pirelerin pire soykırımını önlemek için insanlarla nasıl savaşacaklarını merak ediyorlardı. Böcek bilgini pirelere küçümseyerek, zavallı yaratıklar, dünya dolusu insanla nasıl baş edecekler, diyordu. Hayvan dilleri bilgini ise pirelere küçümsemenin doğru olmadığına inanıyordu. Öyle deme, o minicik yaratıklar bence insanlardan daha bilinçli. Soylarının insanlarca yok edilmesi söz konusu olunca, cins, tür ve yaşam ortamı gözetmeksizin tüm pireler el birlik olmaya kalkıştılar. Bu çakış bile pirelerin saygıya değer yaratıklar olduğunu kanıtlar. İnsanoğlu, insanlık adına böyle bir kurultay toplamayı düşünmedi bile. Zaten insanlar ne zaman bir konuda el birlik olmaya karar verseler, hemen renk, dil, soy, din ayrımına kalkışarak insanlar birliğinin gerçekleşmesini olanaksız kılarlar. Böcek bilgini arkadaşının bu görüşünü pek beğendi. Haklısın. Pireler kendilerinin soykırımı karşısındaki tutumları gerçekten insanlara örnek olabilecek nitelikte. İnsanlar da ürettikleri akıl almaz silahlarla birbirlerine karşı soykırımına hazırlanmakta ama hiç kimse çıkıp da insan soykırımına karşı insanlar kurultayı toplayalım demiyor. Zaman zaman düzenlenen göstermelik barış konferanslarıyla kendimizi kandırıp duruyoruz. Hayvan dilleri bilgini sabırsızlıkla ellerini ovuşturdu. Şu yolculuk da ne çok sürüyor. Cam kenarında oturan böcek bilgine, tam okyanusun ortasındayız, yarı yol sayılır, diyordu. Birden dev uçak dalgaya tutulmuş gemi gibi yalpalamaya başladı. Yolcular ürküye kapılıp yerlerinden fırladılar. Herkes ne olup bittiğini anlamak için uçağın yönetim bölümüne doğru koşuyordu. Uçağın konuk ağırlayıcıları zorla yumuşatmaya çalıştıkları sesleriyle tatlı sözcükler söyleyip yapmacık gülücükleriyle yolcuları yatıştırmaya çabalıyorlardı. Böcek bilginiyle hayvan dilleri bilginin de uçağın yönetim bölümüne doğru koşuşan meraklılar arasına katılmışlardı. Olayın nedeni kısa bir süre sonra anlaşıldı. Uçağın yönetimini üstlenen baş pilot, okyanusun orta yerinde öyle bir öksürük nöbetine tutulmuştu ki, yuvasından fırlayacak duruma gelen gözleri yönetim tablosundaki düğmeleri birbirinden ayırt edemiyor, titreyen elleri, istemi dışında yanlış aygıtları, ters kolları harekete geçiriyordu. Pilotun çıkardığı sesleri telsizle dinleyen havaalanı görevlileri ürküye kapılıp alarm vermeye başlamışlardı. Konuyu öğrenen basın, radyo, televizyon yapımcıları, gergedan jetle bağlantı kurabilen havaalanlarına telefon, telex yağdırıyorlardı. Havaalanı görevlileri de henüz olanları kavrayamamışlardı. Bu nedenle hiç kimseye sağlıklı bir yanıt veremiyorlardı. İçlerinden biri kuşkularını şöyle dile getirdi. Aldığımız seslere bakılırsa birileri gergedan jetin baş pilotunu boğmaya çalışıyor. Gazetecilerle radyo, televizyon görevlileri hemen bu bilgiyi parmaklarını doladılar. Kendi yorumları da katarak dünyayı ayağa kaldıran haberlerini şöyle verdiler. Dev hava gemisi gergedan jet, hava korsanlarınca kaçırıldı. Acımasız korsanlar baş pilotu boğdular. Yardımcı pilotları da etkisiz hale getirerek uçağın yönetimini ellerine geçirdiler. 2000 yolcunun yaşamlarından umut kesildi. Gergedan jetin rotası üzerinde bulunan tüm havaalanlarında görevliler telsiz başında tetikte bekliyorlardı. Ayrıca bu havaalanlarına güvenlik ve sağlık örgütleri de yerleştirildi. Neden sonra yardımcı pilotlar baş pilotun görevini üstlendiler. Uçağın yönetimini ele alarak bağlantı kurabildikleri havaalanlarına gerçek durumu bildirdiler. Uçak bu kargaşada rotasından çıkmış, okyanusun üstüne dönüp duruyordu. Üstelik yakıtı da bitmek üzereydi. Yolcular bu durumu da öğrenmiş, korkudan tir tir titriyorlardı. Sonunda gergedan jet, gitmekte olduğu ülke yerine okyanus kıyısında bulunan askeri bir havaalanına zorunlu iniş yaptı. Olayda can kaybı olmadı ama yolcularla birlikte dünya korku ve heyecana boğuldu. Olayın etkisiyle adam akıllı sarılmış olan hayvan dilleri bilgine, Yarasa Dağı'na yapacağı yolculuğu bir süre daha ertelemek zorunda kaldı. Boğmaca salgının böylesine gemi azıya alıp tehlikeli olaylara neden olması insanları bu konuda daha sıkı önlemler almaya zorladı. Tüm iletişim organları boğmaca ile ilgili yayınlar yaparak halkı uyarma yoluna gittiler. Mikrop insana aşılandıktan 2 ya da en geç 7 gün sonra üreme aşamasına geliyordu. O sırada hastalık belirtileri baş gösteriyordu. İlk günler öksürük nöbetleri görülmediğinden hastalar nezle ya da gribe tutulduklarını sanarak aldanıyorlardı. Halka işin aslı açıklanınca gerçekten nezleye tutulanlar bile ağız burun salgılarını denetlemek üzere hastane kapılarına doluşmaya başladılar. Özellikle pilotlar çok sıkı sağlık denetiminden geçmeden sefere çıkarılmıyorlardı. Salgılarında boğmaca mikrobu görülenlere hafif geçmesi için serum yapılıyordu. Boğmaca geçirmemiş olanlara da aşı yapılıyordu. Bu yoğun çalışmalar sonucu boğmaca kasırgasının hızı azalmaya başladı. Pireler durumdan çok hoşnuttular. Boğmaca saldırısı başarıyla yürütülmüştü. İnsanlar bir süre canlarının derdine düştüklerinden pire bombası üreten fabrikaların bile üretimleri azalmıştı. Hatta bazı yerlerde boğmaca salgını geçirinceye dek bu tür üretime ara verilmişti. Sonuç her yönden pirelerin yararına olmuştu. Bu arada öyle çok pire üremişti ki insanlar uzunca bir süre onların köklerini kazıyamazlardı artık. 100 günün sonunda tüm temsilci pireler mağaraya döndüler. Başkan kocamış pire oturumu yeniden açtı. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle örnek bir işbirliği yaparak boğmaca saldırısını gerçekleştiren tüm insan pireleriyle kedi, köpek, tavuk, tavşan, sığır, davar, fare pirelerine teşekkür ederim. Başardığınız bu iş pire soyunun yeryüzünden silinmesine bir süre geciktirecektir. Bu önemli bir olgudur. Hiç olmazsa bu süre içinde insan oğlunca uygulanan pire soykırımını kökten sona erdirecek kesin bir çare arayabiliriz. Arkadaşlar, sanıyorum boğmaca saldırısıyla ilgili olarak kurultaya anlatacak ilginç serüvenlerimiz vardı. Sizleri dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Başkan sözünü bitirirken hemen tez canlı bir pire yerinden fırlayarak kürsüye geldi. Kurultay üyelerini saygıyla selamladıktan sonra söze başladı. Boğmaca saldırısı pire soyu için hem çok yararlı hem de ilginç serüvenler yaşamamıza neden olmuştur. Mikrop aşılama girişiminden bir süre sonra görev alanımdaki insanların bir bölüğü boğulurcasına öksürmeye başladılar. Boğmaca bulaştırdığım kişilerden biri dünyaca ünlü bir şarkıcı bayandı. O günlerde binlerce izleyicinin önünde dilleri destan olacak büyük bir konser vermeye hazırlanıyordu. Şarkıcı pek kendini beğenmiş biriydi. Yanına kimselere yaklaştırmıyor, herkese tepeden bakıyordu. Kendisini sadece ülkenin değil, dünyanın en büyük şarkıcısı sanıyordu. Aşıladığım mikrobun bu kadın üstünde ne etki yaratacağını çok merak ediyordum. Bu nedenle peşini bırakmıyor, sık sık kendisine konak ediniyordum. Tez canlı pire biraz soluk aldıktan sonra konuşmasını sürdürdü. Günler geçiyor, kadın bir türlü hastalanmıyordu. Herhalde boğmacayı çocukluğunda geçirir diye umutsuzluğa kapılıyor, sonra birkaç gün daha beklemeliyim diyerek kendimi avutuyordum. İşimizin en zor yanı buydu. Bildiğiniz gibi hastalığı bir kez geçirenler mikroptan etkilenmiyorlardı. Ama bizler kimin daha önce boğmaca geçirdiğini bilmediğimizden önümüze gelene mikrobu aşılıyorduk. Kimi emeklerimiz boşa gidiyor, kimisi de başarıyla sonuçlanıyordu. Konser günü gelip çatmıştı. Salon hınca hınç doluydu. Ben de ünlü şarkıcının saçlarının arasında yerimi almıştım. Yardımcıları kendisini özenle gezip kuşatıyorlardı. İşlerinden biri çekine çekine şu soruyu sordu. Hanımefendi, keyifsiz görünüyorsunuz. Yüzünüz de pek solgun. Tanrı korusun hasta filan değilsiniz ya. Bu sözleri duyunca yüreğim hop etti. Dikkat kesilip şarkıcının yanıtına kulak verdim. İyi bildiniz, hastayım, ateşim de var. Şu anda kimseye bir şey söylenmesin. Binlerce dinleyicim sabırsızlıkla beni bekliyor. 4-5 günden beri üstümde bir kırıklık var. Geçer diye aldırmadım. Giderek daha da arttı. Hele şu an çok kötü oldum. Konserden sonra kaldığım otele bir doktor çağırın. Bu sözleri duyunca emeğimin boşa gitmediğini anladım. Sevinçten zıp zıp zıplamaya başladım. Doğrusu ya bu kendini beğenmiş kadını hiç sevememiştim. Kadının çeşnisi de 5 para etmezdi. Onun boğmacaya tutulması beni çok mutlu edecekti. Hele bir de boğulucasını öksürmeye başlarsa keyfimden yere göğe sığamayacağımı biliyordum. Sahneye çıktığımızda öyle bir alkış koptu ki kadın dakikalarca dinleyicilerini selamlamak zorunda kaldı. Beşinci şarkıya değin konserini olağanüstü başarıyla sürdürdü. Her şarkısı uzun uzun alkışlanıyordu. Hastalığını filan unutmuş gibiydi. Büyük bir coşkuyla beşinci şarkıya başladı. Ciğerlerine doldurduğu derin soluğu gırtlağında bülbül sesini andıran neşeli titreşimlere dönüştürerek geri çevirmeye hazırlanıyordu. Başaramadı. Bülbül sesi yerine makinenin tüfek tarlakalarını andıran kulak tırmalayıcı sesler çıktı ağzından. Neye uğradığını anlayamadan kadın hiçbir şey olmamış gibi biraz önce yaptıklarını yineleyerek boğazındaki pürüzü savuşturmaya çalıştı. Bu kez soluk alırken iyi cins bir horoz gibi sesler çıkarmaya başladı. Dinleyiciler şaşkınlıkla yerlerinden fırladılar. Çoğunluğu şarkıcının kendileri için değişik bir ses gösterisi yaptığını sanıyorlardı. Bu nedenle kadını ayakta alkışlamaya giriştiler. Salon alkıştan inliyordu. Şarkıcı kadın olanca gücünü toplayıp durumu kurtarmaya çabaladı ama fazla dayanamadı. Yere yığılıp kaldı. O yere çökünce alkışlar daha da arttı. Yöneticiler de olup biteni kavrayamamışlardı. Baktılar ki kadın olduğu yerden kalkamıyor, hemen sahnenin perdesini kapatıp yardıma koştular. Şarkıcı hala öksürük nöbetine pençeleşmekteydi. Yüzü mosmor kesilmiş, gözleri yuvalarından dışarıya uğramıştı. Ağız burun salgıları, gözlerinden boşanan yaşlar, dudak boyası, allık birbirine karıştığından yüzü karman çorman olmuştu. Takma kirpiklerin bir üst dudağında, öteki de terli alnına yapışıp kalmıştı. Bu gülünç durumu görünce kadını acımaktan kendimi alamadım. Ama boğmacadan ölmeyeceğini bildiğimden içimi saran acıma duygusunu tez savuşturdum. Kadın nasıl olsa bir süre sonra iyileşip yine herkese tepeden bakarak konser salonlarında alkış yağmuruna tutulacaktı. Onun yanında işim kalmamıştı artık. Doktor çağırmaya giden adamın üstüne atlayarak kendimi dışarıya attım. Yollarda insanlardan insana zıplayarak ev ev gezdim. Boğmaca saldırısında mikrop aşılama görevi üstlenen arkadaşları buldum. Şarkıcı kadının başına gelenleri anlatarak onları hem neşelendirdim hem de yüreklendirdim. Bu serüvenimi duyan arkadaşlarım mikrop aşılama eylemini daha bir coşkuyla sürdürmeye giriştiler. Dinleyici pireler tezcanlı pireyi alkışlarla kutladılar. Sonra başkan boğmaca saldırısını öneren aksak pireyi kürsüye buyur etti. Tüm piriler adına teşekkürlerini bildirdi. Aksak pire saldırıyı başarıyla yürütülmüştür. Sonuçtan çok hoşnutum dedi. Sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. İnsanoğlu bize çok çektirdi. Hatta yeryüzünden soyumuzu silmeye kalkıştılar. Bu nedenle bu kadarcık çileyi hak ettiler. Biliyorsunuz, boğmaca saldırısı onları öldürmeye ya da onlardan öç almaya yönelik değildi. Sadece can derdine düşüp bizleri bir süre olsun rahat bırakmalarını istiyorduk. Amacımıza da ulaştık. Başından geçen söylemeni anlatmaya koyuldu. Ben de ilk uygulamayı izleyicilere de ibret olsun diye televizyondaki görevliler üzerinde yaptım. Düşlediğimden çok daha ilginç biçimde gelişen olayları size anlatmadan duramayacağım. Ülke televizyondaki haber okuyucularına, maç, açık oturum ve eğlence programı sunucularına bol bol boğmaca mikrobu aşılayıp beklemeye koyuldum. Hepsinin değilse bile birkaçının hastalığa tutulacağını umuyordum. Bir süre sonra umduğum gerçekleşti. Televizyonun sevilen sunucularından genç bir hanım boğmacanın penceresine düşmüştü. Kendisi soğuk algınlığı nedeniyle sağlığının bozulduğunu sanıyordu. Basit ilaçlarla bedenindeki kırıklığı savuşturmaya çalışıyordu. Çok önemli bir program hazırlamaktaydı. Bunun için de yoğun çalışması gerekiyordu. İkide bir, şu günlerde hastalanmaya hakkım yok, ulusal bir görev üstlendim diyerek kendi kendine güç vermeye çabalıyordu. Gerçekten ulusal nitelikte bir açık oturum yönetimini üstlenmişti. Milyonlarca kişi merakla o programı bekliyordu. Oturumun konukları ülkedeki partilerin başkanlarıydı. Tartışılacak konu ise ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri olan güvercin gübresiydi. Seçim ve iş başına gelen partinin başkanıyla karşıt parti başkanları güvercin gübresi yüzünden sürekli olarak birbirlerine girmekteydiler. Gübre kavgası nedeniyle ülkenin tüm işleri yüzüstü kalıyordu. Halk yıllardır süren bu kavgalardan bakıp usanmıştı. Sonunda ülkenin akıllı kişileri düşünüp taşındılar. Bu kısır çekişmeye son verecek bir yol buldular. Ülkenin baş yöneticisiyle karşıt partilerin başkanları televizyonda bir açık oturum yapacaklardı. Her biri halkın önünde güvercin gübresiyle ilgili görüşlerini açıkça belirtecekti. Görüşler ortaya çıkınca açık oturumu yöneten görevli konuşmacılardan çözüm önerileri isteyecekti. Konuşmacılar hemen çözüme yönelik bir öneri vermek zorundaydılar. Daha sonra güvercin gübresi sorunuyla ilgili çözüm önerileri tartışmaya açılacak, akla en yakın olanı benimsenerek el birliğiyle uygulamaya geçilecekti. Böylece yıllardır parti başkanları arasında sürüp giden gübre sorunu tartışması son bulacak, ülke esenliğe kavuşacaktı. Parti başkanları arasında kavga konusu olan sorun şöyle ortaya çıkmıştı. Söz konusu ülke için iyi bir gelir kaynağı olan güvercin gübresi, güvercinlerin toplu olarak yaşadıkları yerlerde oluşuyordu. Buralarda biriken güvercin dışkıları belli zamanlarda görevlilerce toplanıyordu. Bazı işlemlerden geçirilip bir bölümü ülke tarımında kullanılıyor, bir bölümü de dışarıya satılıyordu. Yüzyıllardır ülkeye gelir ve yarar sağlayan bu değerli kaynağın yarısı 10 yıl önce komşu ülkeye çıkan savaşta yitirilmişti. Savaş çıktığında güvercinli ülke zayıf durumdaydı. Saldırgan komşuya toprak kaptırmamak için yiğitçe dövüşerek vatanlarını savunmuşlardı. Ama öteki ülkeye, çok büyük bir ülke silah yardımı yapınca güvercinli ülke yenik düştü. Böylece güvercin konaklarının yarısı saldırgan ülkenin topraklarına katıldı. Güvercinler, yüzyıllardır konuk edindikleri toprakları insanların dikenli tel ve mayınlarla ikiye ayırdıklarını ne bilsinler? Savaştan sonra yine eskisi gibi diledikleri yere konup kalkmayı, gönüllerinin istediği yere dışkı salmayı sürdürdüler. Oysa iki ülke gözlerini konaklarda biriken güvercin gübrelerine dikmişti. Saldırgan ülke kendi sınırlarındaki güvercin konaklarında daha çok gübre birikmesini sağlamak için bir takım dolaplara başvurmaya kalkıştı. İlk iş olarak konaklara bol bol yem serpmeye girişti. Bunu yaparken yenik ülkedeki konaklarda yaşayan güvercinleri de kendi topraklarına çekmeyi amaçlıyordu. Ama yenik ülke bu durumu öğrenince aynı yöntemle saldırgan ülkenin güvercinlerini kendi yanlarına çekmeye kalkıştılar. Güvercinler kısa sürede hazır yem yemeye alıştılar. Konaklardan ayrılmaz oldular. Ne o yandakiler bu yana geçiyor ne de bu yandakiler öte yana. Üstelik yedikleri yem verdikleri gübreden daha pahalıya geliyordu. Dahası hazır yemle beslendiklerinden gübrelerinin niteliği de değişmeye başlamıştı. Konaklardan toplanan yeni gübreler geçmişte elde edilenlere göre çok güçsüzdü. Giderek daha da kötüleşmekteydi. İki ülke açgözlülük nedeniyle geliştikleri bu güvercin yemleme yönteminden vazgeçmek zorunda kaldılar. Fakat yine de gözlerini birbirlerinin güvercin konaklarına dikmekten kendilerini alamıyorlardı. Özellikle yenik ülke halkı, yüzyıllardır geçim kaynağı edindikleri güvercin konaklarının yarısını saldırgan ülkeye kaptırmanın acısını bir türlü unutamıyorlardı. Ne yapıp edip güvercin konaklarını geri almak, bunu başaramazlarsa hiç olmazsa öte yakadaki güvercinleri kendi topraklarına çekmek istiyorlardı. Parti başkanları her seçim konuşmasında bu önemli konuyu parmaklarına doluyor, iş başına gelirsek ne yapıp edecek güvercin gübresi sorununu çözeceğiz diyerek oy topluyorlardı. İş başına geçince de bir çıkar yol bulamadıklarından konuyu savsaklamaya kalkışıyorlardı. O zaman da karşıt parti başkanları ayaklanıp yakalarına yapışıyorlardı. Böylece bitmez tükenmez kavgalar başlıyordu. Bu konu ülke esenliğini bozan bir çıban başı olarak 10 yıldır hep gündemdeydi. Açık oturum, televizyon görevlisi sunucusu hanımın konunun özetini yaparak Açık Göz Partisi'nin başkanına söz vermesiyle başladı. Konuşmacı, ülke yöneticisine güvercinlerin komşu ülke topraklarına gübre bırakmalarını önleyememek ve seçim konuşmasında verdiği sözü tutmamakla suçladı. Böylece halkın kandırılmış olduğunu iddia etti. Öteki konuşmacılar da benzer suçlamalarda bulundular. Ülke başkanı ise, başkan seçileli beri karşıt parti başkanlarının kendisine rahat vermediklerini, bu nedenle hiçbir işe gereği gibi ele alamadığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştı. Parti başkanları görüşlerini belirttikten sonra sunucu hanım oturumun ikinci bölümüne geçti. Sayın konuşmacılar, güvercin gübresiyle ilgili değerli görüşlerinizi belirttiniz. Eleştiri hatta suçlamalarınızı yaptınız. Şimdi sıra bir çözüm bulmada. Güvercin gübresi önemli bir ülke sorunu. Sizler de ülkeye ve sorunlarına sahip çıkmayı meslek edinmişsiniz. İşte bu nedenle burada halkın karşısında el birliğiyle sorunu çözmenizi bekliyoruz dedi. İlk çözüm önerisini verecek olan Açık Göz Partisi'nin başkanı, alnında biriken terleri silerek birkaç kez öksürdü, yutkundu. Sonra konuşmaya başladı. "Ben diyorum ki, güvercin konaklarının dört bir yanına tel kafesler koyalım. Başka ülkelerin hayvanat bahçelerinden soylu dişi güvercinler satın alıp bu kafeslere dolduralım. Bu yolla düşman ülkede konaklayan erkek güvercinleri bizim yana çekelim. Bir süre sonra kafeslerin çevresine doluşan erkek güvercinlerin kafeslere girmelerine izin verelim. Onlar dişi güvercinlere alıştıktan sonra kafes kapaklarını açık bıraksak da artık hep oraya döneceklerdir. Hele bir de yavruları olunca buradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Bilirsiniz, güvercinlerin aile bağları güçlüdür." Öte yakanın erkek güvercinleri buraya dadanınca dişi güvercinler de onları kıskanıp peşlerinden gelecek. Onlar da bizim topraklarımızda konaklamaya başlayacaklardır. Böylece sıra kendinden yana partisinin başkanına geldi. Başkan eleştiri konuşması yaparken öyle bir bağırıp çağırıyordu ki herkes kendisinden güçlü bir öneri çıkacağını sanarak merakla konuşmasını bekliyordu. Sanki eleştiri ve suçlamaları yaparken ki bilgiç ve öfkeli adam gitmiş, yerine sözlü sınavına kalkmış tembel bir öğrenci gelmişti. Ikınıp sıkınıyor, bir türlü konuşmaya giremiyordu. Sonunda kem küm ederek önerisini açıkladı. "Ben soylu güvercinlere tuzak kurup komşu ülkeden erkek güvercin çalma önerisine karşıyım. En iyisi devlet bütçesinden para ayrılsın, bununla başka ülkelerden güvercin aileleri satın alınsın. Güvercin konaklarına yerleştirilsin. Böylece bizim yandaki güvercinlerin sayısı kısa sürede artmış olur. Güvercin gübresi gelirimizle giderek eski düzeyine ulaşır." Açık Göz Partisi'nin başkanı onu sabırsızlıkla dinliyordu. Sözü biter bitmez sunucudan konuşma izni istedi. "Kendinden yana partisinin sayın başkanı, önemli eleştirirken kullandığınız güvercin çalma sözcüklerini lütfen geri alın. Benim gibi onurlu bir parti başkanına bu sözleri nasıl yakıştırabilirsiniz?" Kendinden yana partisinin başkanı bu isteğe karşı durdu. "Niçin geri alacakmışım? Soylu güvercinlerle tuzak kurup komşu ülkenin erkek güvercinlerini bizim yana çekmeye kalkışmanız düpedüz güvercin çalmaktır." Açık Göz Partisi'nin başkanı öfkeyle atıldı. "Siz gerçekten pek bilgisiz bir insanmışsınız. Hırsızlık, bir malın sahibinin haberi olmadan gizlice alınması demektir. Biz, komşu ülkenin güvercinlerini gizlice alacak değiliz ki. Görüşüme karşı çıkmaktaki amacınızı anlıyorum. Önerimin başarılı sonuç vereceğini sezinlediniz. O nedenle baltalamaya çalışıyorsunuz. Ama bu davranışınızla düşman ülkeyi savunduğunuzu inkar edemezsiniz." Genç sunucu ard arda tutan öksürük nöbetiyle boğuluyordu. "Siz beni vatan hainliğiyle mi suçlamak istiyorsunuz? Hemen özür dileyip sözlerinizi geri almalısınız." Sunucu hanım öfkeli başkanları yatıştırmaya çalışıyor fakat bir türlü başaramıyordu. O sırada telefon çaldı. Sunucu hanım açtı. Karşısındakini dinlerken yüzü bulutlandı. Kaşları çatıldı. Telefonu kapatıp konuşmacılara döndü. "Sayın sözcüler, teknik bölümden telefon ediyorlar. Şu anda ülkedeki tüm televizyonlar açıkmış. Demek ki halkımızın tümü televizyon karşısında bizleri izliyor. Lütfen tartışmayı bırakıp önerileri dinleyelim. Sonra öneriler üzerine görüşme yaparız," dedi. Birden yüzü allak bullak oldu. Onun saçlarının arasında bulunuyordum. Karşımda da küçük bir ekran vardı. Kendisini oradan izliyordum. Kızcağız önce ard arda yutkundu. Gırtlağını zorlayan öksürük dürtüsünü savuşturmaya çabaladı. Ama başaramadı. Öyle bir öksürük koyverdi ki yüzü mosmor kesildi. Ciğerleri ağızdan gelecek gibi oldu. Ağız burun salgıları konuşmacıların yüzlerine sıvandı. Herkes dona kalmıştı sanki. Genç sunucu ard arda tutan öksürük nöbetiyle boğulacak gibi olunca ülke başkanıyla parti başkanları kendilerini toplayıp yerlerinden fırladılar. Büyük bir telaşla sunucu hanımın yardımına koştular. Aynı anda alıcı kameraları yöneten görevliler de işlerini bırakıp sunucunun başına toplandılar. İçlerinden biri hanımı dışarıya çıkarmak üzere kucaklamaya kalkıştı. O sırada her kafadan bir ses çıkıyordu. Kendinden yana partisinin başkanı doktordu. Hastanın o durumda dışarıya çıkarılmasına uygun bulmuyordu. Buna engel olmak için ileriye atıldı. "Hastayı kımıldatmayın, çevresinden çekilin, soluk alamıyor zavallı, pencere yok mu burada?" diye bağırırken telaşla geriye doğru savurduğu eli arkada duran Açık Göz Partisi'nin başkanının burnuna çarptı. Acıdan gözleri çakmak çakmak olan adam öfkeyle doktorun üstüne yürüdü. fırsattan yararlanıp bana tokat vurursun ha, diyerek doktor başkanı yumruklamaya başladı. Ötekiler kavgayı engellemeye kalkıştılar ve o anda dördü de birbirine girdiler. Sunucu Hanım'ın boğmaca öksürüğü olanca gücüyle sürüyordu. Salonun kapısı açıldı. İçeriye birkaç adam girdi. İlk iş olarak kendi kendine görüntü almakta olan kameraları kapattılar. Sonra Sunucu Hanım'ı dışarıya çıkardılar. Ben kavgacılarla orada kalmayı yeğlemiştim. Parti başkanlarından birinin saçlarına atıldım. Doğrusu durum çok hoşuma gitmişti. Ayrıca sonucu da merak ediyordum. Dışarıdan gelenlerden biri parti başkanlarını bir araya toplayıp "Beyler, ülkede halk birbirine girmek üzere. Televizyonda sizin dövüştüğünüzü gören yandaşlarınız birbirlerine saldırmak için sokaklara dökülüyorlar. Lütfen yerlerinizi alın. Toplantı sürecek. İnsanlar da kavga etmediğinizi görerek yatışacaklar," dedi. Yeni sunucu yerini aldı. Açık oturumun sürmekte olduğunu izleyicilere "Saygıdeğer izleyiciler, arkadaşımız hastalandığı için açık oturuma bir süre ara vermek zorunda kaldık. Özür dileriz. Sayın konuklarımız, güvercin gübresiyle ilgili çözüm önerilerine açıklamalarını sürdürüyorlar. Şimdi söz Çıkar Partisi'nin başkanında," diye duyurda bulundu. Çıkar Partisi'nin başkanı kavgada dağılan saçlarını parmaklarıyla derleyip topladı. Omzuna doğru kaçan kravatını düzelttikten sonra politika mesleğine uygun bir biçimde konuşmaya başladı. "Ben aslında benden önce öneri veren arkadaşlarımın önerilerine katılıyorum. Her iki öneride de çok iyiydi. Bu konuda kendilerine yardıma hazırım," dedi. Daha önce önerilerini bildiren parti başkanları, Çıkar Partisi'nin başkanından böylesine olumlu bir yaklaşım beklemiyorlardı. Çünkü Çıkar Partisi, Açık Göz Partisi ile Kendinden Yana Partisi'nin tam karşıtı bir partiydi. Her ikisi de şaşkınlıkları geçince ayağa kalkıp Çıkar Partisi'nin kurnaz başkanının elini sıktılar. Ülke başkanı da ister istemez onlar gibi davranmak zorunda kaldı. Ölçüsüz bir coşkuyla ötekilerin boynuna sarıldı. "Her iki görüşü de destekliyorum. El birlik olalım. Ülke dirliğini bozan güvercin gübresi sorununu çözelim. Ülkemiz esenliğe kavuşsun," dedi. Biraz önce kırtlağa kırtlağa gelen onlar değildi sanki. İnsanoğlu işte. Ne zaman ne yapacağı kolayca anlaşılmıyor ki. Onlarla birlikte sokağa çıktığımızda yollara dökülen halkın coşku içinde parti başkanlarını alkışladığını gördüm. Birbirlerine karşı dört parti başkanının çok önemli bir ülke sorununu karşısında el birlik olmaları halkı gerçekten mutlu kılmıştı. Mutlu olan sadece insanlar değildi. Televizyon izleyicilerinin üstünde konaklayan pirler de Sunucu Hanım'ın başına gelenleri görünce sevinçten yere göğe sığamaz olmuşlardı. Ülkedeki pireler bu olaydan sonra boğmaca aşılama görevlerini ölçüsüz bir coşkuyla sürdürdüler. 100 gündür kocamış dünya insanoğlunun öhö öhö öhö öksürük sesleriyle sarsılıyordu. Mikrop aşılama işine artık son verildi. Ama sanırım daha birkaç yüz gün bu öksürük fırtınasının önünü alamazlardı. 9. ayrımın sonu, sayfa 97.